daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok heyecanlıyım çünkü yayıncıları ağırladığında iş çok daha zor oluyor bence kesinlikle. Bugün çok çok önemli bir isim var benim için. Ben kendisini uzun zamandır takip ediyorum. Ama aslında biraz daha yol kesimimizde, birkaç zirvede ve aslında nasıl bir ekonomi buluşmasında başladı. Ve umuyorum çok daha da güzel yerlere devam edecek. Aslında bence bu alanda ilgiliyseniz de hepinize de çok tanıdık gelecek bir yerden başlıyoruz. Bugün Barış Doğru'yu konuk alıyorum. Barış, Eko IQ ve İklim Haber yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni ve bugün gerçekleri nasıl konuşacağız diye büyük büyük sorular soracağız. Barış Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ekin, sağ olasın.
Burada olduğunuz için çok mutluyum. Biraz da zor bir konu seçtim sanıyorum. Özellikle yayın dünyasında gerçekleri konuşmak ne demek, biraz buna bakacağım.
Yani zor şeyleri konuşmak lazım zaten. Kolay şeyleri her zaman konuşuyoruz ama zor yerlere gelmek lazım.
Kesinlikle. Ben biraz daha bu podcast serisinde meselelere çok önem veriyorum. O yüzden de bazen dünyaya mesele olmak, bazen dünyanın dertlerini mesele etmek olarak ele alıyoruz. Siz neleri mesele ediniyorsunuz, neleri dert ediniyorsunuz? Bu meselelerin hikayenizdeki yeri ne veya siz dünyaya nasıl mesele olmak istiyorsunuz?
Yani şöyle söyleyeyim, ben çok küçük yaşlardan beri aslında dünyanın sorunlarını hep dert eden birisi oldum. Bunu çeşitli şekillerde aslında gerçekleştirmeye çalıştım. Bir katkı sunmaya çalıştım dünyaya. Bunun çok çeşitli versiyonlarını yaptım aslında. Yani ne kadar yaptım onu bilmiyorum. Ama belli bir dönemden sonra da daha çok bu sürdürülebilirlik, iklim değişikliği. Bu konular çünkü çok az çalışılan, çok az konuşulan. Diğer alanlarda, birçok alanda çünkü çok çalışan insan var. Ama bu alan yeterince ilgi gösterilmeyen bir alan bence. Halbuki çok hayati dönemde kritik. Çünkü birçok toplumsal mesele, birçok dert edindiğimiz meseleyi ya tetikliyor ya daha çarpan etkisiyle artırıyor. Dolayısıyla bu konuyu ele almamak, hani bana üzerinde çalışmamak bana biraz gerçekten, yani nasıl söyleyeyim, çalışmasam olmazdı yani.
Süper. Özellikle burada bence en önemli olan noktalardan bir tanesi, görece ne kadar doğru yapılıyor bilmiyorum ama iklim krizi sürdürülebilirlik bir daha ana akım mesele haline geldi. Ama siz bunu çok ana akım olmadan önce de aslında konuşanlardan birisiniz. Sanırım bu da çok kıymetli bir eşik.
Evet tabii, şimdi ben 2010 yılında, yaklaşık 2009'un ortasında çalışmaya başladık. 2010'da Eko IQ dergisinde yayınlamaya başladık. O zaman sürdürülebilirlik kelimesi hani sadece fonetik olarak zor değildi. Anlatmak da çok zordu. Hala zor. Problemler var. Bazen de sakız edilen ve harcanan bir kavram. Ben çok önemsiyorum. Çalıştıkça bunun derinliğini ve aslında gelişme aksını gördüm. Dolayısıyla bunu çok önemsedim. Ama o kadar da dediğim gibi kolay bir süreç olmadı bu. Çünkü başta yani siz ne yapıyorsunuz dediler. Birçok arkadaşım da dedi bana. Yani bazen söylüyorum, Barış yeni bir deliliğin peşinde misin diye. Bu yaptığım herhalde en büyük deliliklerden de biri olabilir gerçekten hayatımda. Çünkü kimse buna, Türkiye'nin çok büyük problemleri var, neyle uğraşıyorsun? Ben de şunu anlatmaya çalıştım. Hem Türkiye'nin hem dünyanın öyle bir problemi var ki bütün bu iklim krizi bağlamında. Bütün o konuştuğumuz sınıfsal eşitsizlikleri, toplumsal sorunları, çatışmaları çok derinleştirecek, daha kötü bir hale getirecek. Hatta yeni yeni sorunlar ortaya çıkaracak. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Atmosferdeki sera gazlarının, yani atmosferin konsantrasyonunu değiştirdik biz. Aynı dünyada yaşamıyoruz. Bakın, bundan birkaç yüzyıl önceki dünya değil bu. Dünyanın bütün aslında bu iklim istikrarı üzerine kurulu insan uygarlığı ve o iklim istikrarı yok artık. Dolayısıyla bütün o diğer çok önemli sorunlarımızı, çatışmaları, eşitsizlikleri, yoksulluğu, açlığı konuşmak için bu tabanı konuşmamız lazım. Bununla ilişkilendirmemiz lazım daha doğrusu. Benim de asıl yani becermeye çalıştığım şey bu oldu.
Çok kıymetli. Yani bugün zaten artık sanırım yoksulluğu, iklim krizi birbirinden ayırmıyoruz da baktığımızda. Çünkü hepsi birbiriyle karar alma mekanizmalarıyla çok da örtüşen bir noktada. Aslında benim daha farklı sorularım var ama eminim çoğu insan biliyor, ama yine de Eko IQ ne yapıyor, İklim Haber ne yapıyor, nasıl erişilebilirler, herkese açık mı, kim nasıl var olabilir, çok kısa onların hikayesini
tabii,
duymak çok istiyorum.
Şimdi 2010 yılında dediğim gibi Eko IQ'yu yayınlamaya başladık, basılı yayın olarak başladık ve aylık olarak başladık, hani deliliğin uç boyutları. Daha sonra belli bir dönemde 2 aylık periyoda geçmek zorunda kaldık. Biraz tabii ki ekonomik problemler burada çok büyük rol oynadı ama basılı yayın çok işe yaradı. Çünkü biz Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz gönderdik. Biraz reklamla falan, biraz da subvanse ederek bunu başardık ilk başta ve çok inanılmaz tepkiler aldık. Çünkü Anadolu'da bu konu çok daha konuşulmaya muhtaç ama konuşulacak çok az materyal ve malzeme vardı. Hele o zaman, 2010 yılından bahsediyorum. Dolayısıyla öğrenci kulüplerine, kütüphanelere, bu konuda çalışan küçük küçük sivil toplum kuruluşlarına, başka başka konular üzerine çalışan, yani sadece çevre üzerine çalışmayan sivil toplum kuruluşlarına yollayarak aslında bir bu ekosistemi birbiriyle haberdar hale getirmeye çalıştık. Ve orada aslında önemli de bir yol kat ettik. Daha sonra pandemi sırasında yine bu sefer dijitale tamamen e-dergi olarak yayınlanıyor. 2 aylık e-dergi olarak yayınlanıyor. Ve ana ekseni sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik aslında. Dolayısıyla biz ve sürdürülebilirliği de olması gerektiği gibi biz tüm boyutlarıyla kavruyoruz. Hani şimdi 17 sürdürülebilir kalkınma amacıyla birlikte bu daha anlaşılır hale geldi ama o 2015 yılındaydı. Biz bunu 2010 yılında aslında bu şekilde ele almaya çalışıyorduk. Bunların hepsi çevresel ve toplumsal sorunlar arasında müthiş sıkı bir bağ olduğunu ve bütün bunlarda doğru hareket, yani birbiriyle kesişimselliğin çok önemli olduğunu düşünüyorduk. Ve o hattan Eko Haykü yayın hayatına devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın çok değişik toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden yoksulluğa, açlığa, ekosistem sorunlarına, iklim krizine kadar her alana dokunuyor. Sonra 2017 yılında, yaklaşık 2017'ydi herhalde, iklimhaber.org diye bir başka çalışma başlattık. Burada da biraz aslında dışarıdan bize çok istenen bir şeydi. İklim krizi konusunda çok daha kapsamlı bir yayın, sadece iklim krizine odaklanacak bir dijital platforma ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyordu. Şimdi zaman geçtikçe hatırlayamıyoruz. Aslında bu kadar çok konuşulmuyordu 2017'de. Biraz böyle çarpan etkisiyle büyüyor. Bunun içinde hani bizim de bir payımız var. Tabii ki bu felaketlerin ve başımıza gelen berbat şeylerin de etkisi var. Tabii başka çalışanlar var bu konuda. Çalışanların sayısı artıyor. Gençler geliyor, büyüyor. Ama ilk başta çok gerçekten iklim krizi de doğru düzgün ele alınmıyordu. Biz bu iki mevzuyu da aslında en önemli hani yaptığımız katkı şöyle diyebilirim kısaca. Bunları teknik birer mesele olmaktan çıkarmaya çalıştık. Bu teknik sanki sadece mühendislerin hani böyle teknik bir mesele, işte yenilenebilir enerji olduğunda bu olacakmış gibi, sorun çözülecekmiş gibi ele alınıyordu. Biz bunu toplumsal karar verme mekanizmalarıyla, demokrasiyle, katılımcılıkla, bütün bunlarla ve toplumsal diğer sorunlarla iç içe geçirmeyi başardık. Hem sürdürülebilir kalkınma hem de iklim krizini daha teknik bir sorundan bir toplumsal soruna. İkisi de insani faaliyetlerden kaynaklanıyor. Bu şu anda çok kolayca söyleniyor ama bunu bağırarak söylemek neden önemli? Çünkü çoğu zaman yine unutuluyor. Sanki bir şeyi değiştirdiğinizde, teknik bir şeyi değiştirdiğinizde bu düzelecekmiş gibi. Halbuki öyle değil. Çünkü mesela iklim kriziyle ilgili bütün çözümler elimizde ama ona geçmiyoruz. Neden? Çünkü hani halk da bundan korkuyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda biliyorsunuz Türkiye'de çok yüksek çıkıyor iklim endişesi. Ama kimse bu talebi dile getirmeyince bu bir kamu politikası haline gelmiyor. Kamu politikası haline gelmeyince şirketler diyor ki ya ben niye bunu yapayım diyor. Yani bazı şirketler tabii çok daha uyanık ve dünyaya daha entegre şirketler bunu anlıyor ama Türkiye'deki şirketlerin çok büyük bir kısmının çok dünyayla bağlantısı yok. KOBİ'ler cennetiyiz biz. Onların değişmesi, dönüşmesi için hem kamu aygıtının, devletin hem de kamusallığın, yani sivil toplumun bunu talep etmesi, diretmesi gerekiyor. Bu da o zaman bir iletişim ve üzerine konuşma ve bunu ele alma biçimini değiştirme sorunu haline geliyor. Bizim ana şeyimiz buydu.
Kesinlikle çok kıymetli. Yani özellikle ben de bu podcast serisinde böyle en çok kurum cümlelerden biri, iklim krizi bir çevresel kriz değil artık. Çünkü çevresel etkenlerin ne olduğunu, nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Bu bir ekonomi, adalet, demokrasi krizi olarak tanımladığımda bu çok çok önemli bir mesele. Ama gün geçti Türkiye'de her alanda olduğu gibi bizim alanımızda yayıncılık alanları da gittikçe zorlaşan bir çıkmaza da girdi. Hem ekonomik hem söylem özgürlüğü pek çok açıdan. Bu noktada siz içinde bulunduğumuz bu dönemde gerçekleri konuşabiliyor muyuz? Özellikle sürdürülebilir ekoloji, insan hakları eksenine baktığımızda sanki daha çok bir vitrin yaratıp onu konuşma eğilimi var gibi gözlemliyorum. Siz bunu nasıl gözlemliyorsunuz ve bu vitrin eğilimiyle nasıl mücadele edeceğiz?
Şimdi çok büyük bir sorunlarımızdan biri, Türkiye'nin önemli bir sürü sorunu yaratan şeylerden biri, ana akım medyasının doğru düzgün, yani yok olmuş olması. Evet. Yani doğru düzgün, şimdi hafif söyleyecektim. Evet, evet. Daha ağır söylüyorum. Ana akım medyası yok Türkiye'nin. Şimdi bu bizim gibi savunuculuk yayınları elbette çok önemli. Sadece biz yokuz. Gençler podcast yayıncıları var. Senin gibi başka var. Küçük küçük bloglar yapanlar var. Çeşit çeşit şey var. Fakat sonuçta bizim ulaşabileceğimiz bir kitlenin sınırı var. ana akım medya biliyorsun çok daha geniş kesimlere ulaşmasıyla aslında kamuoyu yaratır, hı-hı, kamuoyunu bilgilendirir. Ama Türkiye'de ana akım medya bu görevini tamamen artık kaybetmiş durumda. Hatta dediğim gibi ana akımlığını kaybetmiş durumda. Çok da izlenmiyor da. Dolayısıyla yavaş yavaş şey başlıyor. Daha mesela internet yayıncılığı yapan televizyonlar, YouTube yayıncıları biraz daha bunların izlenirlikleri de artıyor. Dolayısıyla sorumluluk biraz daha buraya doğru geçiyor diye düşünüyorum. Şimdi gerçekleri konuşmak. Ana akımda gerçeklerin konuşulması imkansız hale geldi. Çünkü bunlar biraz önce de bahsettiğin gibi hani şöyle konuşabilirsin. Yenilere bir enerji çok iyi işte şöyle böyle konuşabilirsin. Ama ben birçok yerde çağrıldığımda şöyle uyarıyı aldım. Ana akımda da ara sıra çağrılıyordum. Ya kömürden bahsetmesek. Kömürden bahsetmeden yani kömürden çıkıştan, kömürün iklim krizindeki etkisinden bahsetmeden iklim krizi konuşulabilir mi? İmkansız bir şey. Bu gerçeği söyleyememe alanı. Ben bunları reddettim. Çünkü bu hani ben yatıp kalkıp kömür konuşmayacağım ama hani iklim krizinin temel nedenlerinden biri fosil yakıtlar ve bunun içinde sırasıyla kömür, doğalgaz ve petrolden çıkışı konuşmak. Dünya bunu konuşmadan bunu yani bu o zaman aptalca bir şey olur. Dolayısıyla biz benim görüşüme göre bunları daha açık bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bunu da bu internet mecralarında işte podcast yayıncılıkları çok net konuşulduğunu görüyoruz. Şimdi şirketler ne pozisyonda? Çünkü şirketler bu işin önemli bir parçası. Aslında biraz önce de söylediğim gibi kurumsal şirketler doğru düzgün dolmuş oturmuş parayı vurup kaçmak ya da işte hani bir ihale alıp buradan böyle hani kısa vadede para kazanmak değil de aile grupları diyelim mesela bu konuya çok ciddi bir şekilde eğiliyorlar ve doğru düzgün şekilde de aslında farkındalar. Yapılacak şeyleri de biraz yapmaya çalışıyorlar. Ama kamusal alanda bunları bu netlikte yine konuşamıyorlar. Çünkü yine bir aslında söz söylemenin üzerinde bir etkisi var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda büyük bir maden faciası yaşadık. Şimdi bu konuda ya herkesin bağıra çağıra konuşabilmesi gerekiyor. Yani bu aslında bütün bizim şeyimizi gösteriyor. Halimizi, pürmelalimizi gösteren bir örnek. Çünkü bakın böyle olmuyor. Böyle olduğunda hem can hem mal hem bütün bir ekosistem kaybı oluyor. Dolayısıyla bunları doğru bilimsel gerçekleri, apaçık gerçekleri çok net bir şekilde konuşmak gerekiyor. Buna giderek daha fazla ihtiyaç var gibi geliyor bana.
Yani belki de buradaki o zorlukları da görmek. Yani özellikle biraz daha ileride buna derinleşeceğim. Medyanın da özellikle savunuculuk yapan medyanın da bir gelir elde etmesi gereken noktada. Maalesef bazen de fazla derecede savunuculuğu gündeme aldığınızda özel sektörün kaçtığını da görebiliyorsunuz. O yüzden bu da tehlikeli bir noktada. Bu yüzden bence özel sektörün durması gereken nokta daha cesur bir yerde olmak. Yani neyin arkasında durduğunu, neye para yatırabildiğini görmek. Çünkü aslında özel sektör bu kadar güçlüyken çok daha korkak bir noktaya çekilmiş vaziyette. Özellikle iletişim tarafında bunu görüyoruz. Sanırım artık daha cesur adımlarla, daha lokal komüniteleri, daha savunucu medya fahretlerini daha özgürce desteklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama bunu bir kısım yapıyor. Gerçekten yapıyor. Yani ben böyle cesaretli gruplar olduğunu görüyorum, biliyorum. Bize de destek oluyorlar, başka şeylere de destek oluyorlar. Bunlar çok gerçekten değerli şeyler. Bence gelecekte baktığımızda bunların ne kadar anlamlı, değerli şeyler olduğunu göreceğiz. Susanları da veya çarpıtarak biliyorsun bir greenwash olayı da var ortada. Çok ciddi. Susmak bazen bunun parçası olabiliyor veya susmaktan daha da kötüsü gerçekleri çarpıtmak kimi zaman rol oynayabiliyor. Gerçekten daha çok konuşmaktan korkmamak gerekiyor. Çünkü bunlar hani gerçekten güçlü ve doğru şeyler. Hani şeylikleri hani herhangi bir şüphem olan bir şeyi ben de gerçekten konuşmuyorum. Çünkü gerçekten %100 olmayan bazı şeyler var. Ve belki de tonu da değişime, dönüşüme yani sadece lanetleyerek o bir şeyleri itemeyiz. Dolayısıyla ben şundan hiç kaçınmıyorum. Doğru şeyler yaptığında özel şirketler olsun, kamu olsun, yerel yönetimler olsun bunları alkışlamak, desteklemek gerekir. Yanlış yaptıklarında da bu politikalar yanlış demeyi bilmek
kesinlikle
gerekir.
Sanırım içinde bulunduğum dönemde işte de en büyük zararlardan biri bu. Yani ben özellikle bulunduğum noktada çok orta noktada bir yerde durmayı ama bunu hani hiçbir yere bulaşmayan tarafta değil her yere eleştirme gücünü elinde tutan tarafta bir yer olarak duruyorum ve özel sektör, kamu, sosyal işin pek çok alanda birlikte çalışmaya gayret ediyorum. Ve inanın bazen özel sektörde tam olarak iyi olmadığını düşündüğüm şeylerin bile yanında duruyorum. Çünkü burada büyük bir dönüşüm potansiyeli var. Yani 3 yıl önce bu kurum bunu hiçbir şekilde konuşamazken bugün bir faaliyete geçiyorsa 5 yıl sonrasına giden yolculukta yanında olmayı da doğru buluyorum. O yüzden bu meseleyi de biraz daha kurumlardaki niyeti ve içerideki o dönüştürücü güçleri gördüğümüzde sanırım yan yana gelmek de çok önemli. Aksi takdirde çok yalnız kalıyorlar ve doğru yolu bulmak da zor oluyor diye düşünüyorum.
Çok güzel ifade ettin. Aynı şekilde düşünüyorum. insanlara nasıl hani şans vermek gerekir? Evet. Kurumlara da özellikle dönüşmeye, değişmeye niyetli, bununla ilgili ipuçları veren herkese de şans vermek, el uzatmak gerekir.
Çok kıymetli. Burada aslında greenwashing de dediniz. Biraz şeyi de ama sormak istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik aslında bir sistem dönüşümünü beraberinde getiriyor. İş yapış biçimimizle ilgili bir mesele. Ama bugün bazen görüyoruz ki sanki sadece iletişimin altında iletişimin yapılması gereken bir kolmuş gibi bakılıyor ve ben şöyle değerlendiriyorum. Sürdürülebilirliği bir iletişimin altında görmek yerine hayır, sürdürülebilir olup bunun iletişimini yapmak daha doğru bir noktada. Ama bugün sanki biz kendimizi nasıl daha sürdürülebilir olmak değil de daha sürdürülebilir gösterebiliriz kaygısını yaşıyoruz. Özellikle burada iletişime nasıl bir rol düşüyor? Buradaki dönüşümü nasıl başlatacağız? Yani biraz da hem greenwashing'i önlemek hem de aslında iletişimi sürdürülebilirliği iletişimin altına değil de iletişimi sürdürülebilirliğin altına nasıl koyacağız sizce?
Şimdi bu zarf mazruf hikayesi çok önemli. Yani bir içerik var, bir de hani onu dışarı yansıtma var. Aslında bunlar birbirinin de aynı zamanda parçası. Fakat tarihsel olarak bakarsak, yani ben 2010 yılından itibaren bakarsak, bu dediğin çok daha fazla doğruydu. Hiçbir şey yapmadan işte çevreci ürün de şu bu, yani işte 100 bin tane ağaç diktik gibi yerlerden geliyoruz. Dolayısıyla hani yine böyle biraz retrospektif baktığımızda aslında bu konuda da çok ilerleme var. Şimdi ben özellikle dediğim daha kurumsal şirketlerin şunu görüyorum. Bunu anladılar. Yani ilk önce ben doğru düzgün kendi sistemlerimi yenilemek zorundayım. Hatta biliyorsun bir de yeşil sessizlik diye bir yeni greenwashing diye. Bazı kurumlar bir sürü şey yapıyor ama hiç konuşmuyor. Çünkü ortaya çıktığında hani yine laf yerim ya da hani yeterli miyim değil miyim bilemiyor. Greenwash gerçekten hani bu kötü para işte iyi parayı kovar, hani böyle bir şey vardır. Greenwash çok olumsuz sonuçlara yol açan bir şey. Yani çünkü ortada bir olmayan bir şeyi bu şekilde anlattığınızda siz aslında iletişim ortamındaki güvenilirliği bozuyorsunuz. Dolayısıyla doğru düzgün bir şeyler yapıldığında da insanlar, ya hani herkes parçalanıyor, bu güvenilirliği de yok bu iletişim zemininin, konuşmamaya geçiyor. Bu da aslında kötü örneklerin biraz daha ortalığı kaplamasına neden oluyor. Ama dediğim gibi buradan da hep çok ilerleme var ve iletişim bence hiç atlanacak bir şey değil. Benim şimdi ben bir doktora tezi de hazırladım bu konuda. Sürdürülebilirlik iletişimi aslında üzerine çalıştım. Buradaki en önemli şeylerden biri iletişimi, hani dış iletişim. Bak şimdi iletişim dediğimde dış iletişim olarak anlıyoruz. Halbuki dış bir şirketin iletişimi dış iletişimden başlamaz. İç iletişimden başlar. Şimdi bu çok atlanan bir şey. Evet. Ben onun için altını ısrarla çiziyorum. Çünkü ilk kural bunu çalışanlarınızla ve paydaşlarınızla, çalışanlarınızdan başlayarak bütün paydaşlarınızla bu süreci iletişimini konuştunuz mu? Çünkü sürdürülebilirlik iletişimi, hani garip bir şey söyleyeceğim belki, konuşmaktan çok dinlemeye dayalıdır. Çünkü çok dinleyeceksiniz ki yani o feedbackleri alacaksınız ve o şirketin nasıl dönüşeceğine dair çok elinizde materyal toplayacaksınız. Bunu etkileşimli olarak yapacaksınız. Bir bilgiyi oluşturacaksınız. Tekrar onu paydaşlarınıza ele alacaksınız. Bu iç iletişim süreçlerini doğru düzgün işletilmeden yapılan tüm dış iletişimler zaten greenwash'tur. Çünkü zaten senin çalışanın bu işi anlamamış, kavramamış. Sen oradan ne yeşil ürün ne yeşil hizmet çıkartabilirsin. Bu çok aldatıcı bir şey. Kurumsallaşma böyle olur. Hani diyorlar şirketin DNA'sını. Şirketin DNA'sı bir kutuda duran bir şey değil. Hani böyle insan DNA'sı gibi değil. Şirketin DNA'sı çalışanların ve paydaşlarınla birlikte örülmüş bir şeydir. Aslında DNA orada yatıyor bu ilişkide. O çalışan gider, başka çalışan gelir, zaman içinde paydaşlar değişir, yeni ilişkilere girersin. Ama senin bakış açın artık bir burada bir kod oluşturmuştur. O kod kendi kendine çalışmaya devam eder. Dolayısıyla ilk önce bu iletişimi iç iletişim olarak doğru bir şekilde kavramak, sonra bunun ne kadarını kamusal iletişime, dış iletişime dönüştürebiliriz'i düşünmesi gerekiyor. Eğer bu sırayla yapıldığında zaten süreç çok daha iyi işliyor. Ben bunu çok net görüyorum.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu çok kıymetli. Sanırım bu da çok önemliydi. Yani iç iletişimi doğru yapmışsanız bu zaten yapmışsa bir greenwashing'tir. Çok,
kesinlikle öyledir.
Çok kıymetli bir çıkarım aslında. Çünkü bugün kurumlarda da ben çok çalıştığımda gördüğümde hakikaten şu günlerde şu çabayı hissediyorum. Ya biz dışarıda çok iyi bir yere vardık ama hala kurumun içinde bizim inisiyatifimizi, projemizi yaptığımız şey bilmeyen çok insan var. Yani o yüzden
çünkü
biraz
yanlış yerden başlamışlar.
Evet, evet. Bu çok önemli bir çıkarım hakikaten. Çünkü biraz daha o çalışanlar aslında işte şunu söylüyorum. Mesela bir kurumda çalışırken sosyal girişimcilik üzerine bir şeyler yapmalısınız diyorum. Ana bizim çalışanlarımız sosyal girişimci olamaz ki diyor. Ya da bizim çalışanlarımızın hepsine bu action'ı verelim. Hayır, ama sosyal girişim dediğin ne olduğunu bilsin. Sen onunla çalışma sözü verdiğinde şirket olarak ben sosyal girişimcilerle, etki girişimcileriyle çalışacağım dediğinde senin satın almandaki kişi onun ne olduğunu biliyor olarak hareket etmeli ki bu doğru ilişki aslında kurulabilsin.
Kesinlikle öyle. Yani iklim krizi konusunda da bununla sanki işte bir sürdürülebilirlik departmanı o ilgilenecek. Evet. Ya öyle bir çalışma biçimi gerçekten çalışmıyor. Buna eskiden çok dalga, yalnız kurt. Birine görevi ver, o hani orada unutulsun. Zaten o bir süre sonra orada bir odada yalnız kalıyor. Halbuki sürdürülebilir kalkınma şirketlerdeki sürdürülebilirlik şey çok disiplinli, interdisipliner bir şey olması gerekiyor. Başarılı olan tüm şirketlerde şunu görüyoruz. Pazarlama departmanı da, lojistiği de, insan kaynakları da bir departmana verilmemiş bir sorumluluğu. Disiplinler arası çalıştığında, çünkü sürdürülebilirlik böyle bir şey. Ve o zaman işte o iletişim, hani işte sürdürülebilirlik iletişimi orada başlar. Ondan sonra zaten dışarıya aksetmesi bunun çok kolaydır. Sizin çalışanlarınız da biliyorsunuz en önemli temsilcilerinden birisidir. Çıkar, konuşur, komşusuna anlatır, bir programa çağrılır, anlatır. Anlatabilecek düzeydedir. Evet. Çünkü konunun ne olduğunu kavramıştır. Dolayısıyla kendi yaptığı parçada, yani insan kaynakları diyelim. Ha evet, insan kaynaklarında bir insan yönetimi yaparken bizim nelere ihtiyacımız var? Bu katılımcılık nasıl kurulur? Hani bunlar üzerine düşünmeye başlıyor. Yoksa eski tür insan kaynağı, zaten ismine de çok biliyorsun hani insan kaynak mıdır değil midir? Evet. Oraya da bir küçücük bir laf edeyim. İnsan kaynağı demekte sorun yok. Önemli olan kaynağa bakışımızda. Kaynağı sömürü olarak gördüğümüz için insan kaynağına da itiraz ediyoruz. Yoksa burada ne var yani, bir ekonomist olarak çözümlediğinde bunlar insan kaynağı vardır. Ondan sonra materyaller vardır, sermaye vardır. Bir takım bunlardan oluşur. Ama biz bütün kaynaklara tüketilecek, sonuna kadar parçalanacak bir şey bakınca insana hani demeyelim bari diyorlar. Halbuki insana da yapıyorlar.
Evet, çok çok kıymetli. Özellikle Good for Trust'ta da çalışırken gönüllü olarak ben işte kaynak değil varlık demeye gayret ediyorduk. Ama buradaki o zihniyet bakış açısı çok önemli yani. Çünkü kaynağı hep bir gider olarak görüyoruz. Ve bir şeyleri maksimize etmek istediğiniz dünyada gideri de minimize etmeye çalışıyoruz. Hakikaten bu çok önemli. Ve işte insan ve kültür yaptılar, kısaltması yine İK olsun diye.
Okey, bir şey itirazım yok ama önemli olan bakış açısını değiştirmek. Kesinlikle. Hani su çok kaynağı kıymetli. Da var. Ne kadar güzel pınarlar var değil mi? Hani kötü bir şey değil bu yani kaynak. Ama sen orayı parçalamak üzere, yok etmek üzere gidiyorsan. Çok küçük. Yani onu şey yapacaksan. Yani gerçekten alt üst edeceksen yani ne insana yap, ne canlıya yap, çok ne de kıymetli. Ekosisteme yap.
Burada biraz aklıma şeydi aslında, düşündüm yani kamudaki bu 2000'ler, 2010'lardan beri kamudaki değişimi nasıl görüyorsunuz? Yani işte kamuda artık tabii ki daha fazla bu konuya bakılıyor. Yerel yönetimler mecburen bu konulara daha çok yüzünü döndüler. Ama burada medyayla ve açıklıkla kendi bakış açılarıyla kurduğu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şimdi açıkçası bazen hani yine açık konuşalım. Kamu, ben hani Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de çalışmalar yaptım. Davet ettiklerinde gittim. Ortak muhabbetlerimiz de oldu. Başka bakanlıklardan da yani görüş alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Fakat bir belli bir yıldan sonra hemen hemen bu iletişim çok zayıfladığını söyleyebilirim. Yani 2015'ler mi artık, kaç tam söyleyemem. Hani biz 2010'da başladığımızda ben çağrı da aldım. Yani birkaç defa ya gelin tanışalım üst düzeyde. Bundan hiç de kaçınmadım dediğim gibi. Ama hani açık, biz ne olduğumuz, ne yapmaya çalıştığımız çok netti. Bu çalışmalar ne yazık ki etkileşim kısmı yok oldu. Benim gördüğüm bu. Çalışmalar devam ediyor fakat kendi içinde kapalı. Orada da yani çok değerli çalışanlar var. Gerçekten yani kamuda çok iyi uzmanlar var. Fakat onların çalışmalarının genel ana politikalara çok yansıdığını düşünmüyorum ben. Yani özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok inanılmaz çalışmalar olan, daireleri çok iyi çalışan bir yer ama şehircilik ekseninde çoğu zaman gidiyor. Enerji konusunda özellikle çok apaçık gerçekler olmasına rağmen Türkiye mesela bu konuda en kötü bence alanlarından biri kamu yönetiminin enerji politikası. Türkiye bir fosil yakıt cennetiymiş gibi davranıyor enerji politikası. Çok çok saçma. Hani şimdi Suudi Arabistan'ı biz hani zirvelerde takip ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ya da başka, ya da Rusya'yı. Şimdi onlar çok büyük doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları, kömür kaynakları olan ülkeler. Dolayısıyla onlar burada sonuna kadar bu fosil yakıtları kullanmak istiyorlar. Fakat Türkiye'nin ne doğal gazı var, çok az. Ne petrolü var, çok az. Çok kalitesiz bir lignit kömürüne kalmış bir politika. Şimdi niye siz burada bütün politikanızı fosil yakıtlarından çıkmamak üzere kurarsınız? Türkiye hala biliyorsunuz kömürden çıkış tarihi vermedi. Avrupa, eğer çizgisini izleyeceksek, artık Avrupa'da bu çizgi 2030'da tamamen yok olmak üzere. 15'e yakın ülke tamamen çıktı. Ve bunlar büyük kömür ülkeleriydi. Dolayısıyla burada hani kamunun, yani ben biraz özelleştirdim ama çok çalışmaları var. Doğru düzgün yaklaşımları, çalışmaları da var. Ama bunlar bir gerçek merkezi politika, yani bakanlıkların gerçek politikaları haline gelmiyor. Aynı şeyin biraz yerel yönetimler için de benzer şeyleri var. Bence yerel yönetimler bir parça daha bu konuda iyi. Bir şeyler, somut bazı şeyler yapıyorlar ama daha yapılacak çok şey var. Orada da sivil toplum ve çeşitli savunuculuk alanlarıyla bu konuda çalışan birimlerle daha işbirliği içinde olmaları gerekiyor herhalde.
Kesinlikle çok kıymetli. Yani burada bence dediğim gibi o medyanın da ve maalesef alternatif kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum ben bizim alanlarımızda. Niye biz alternatife kalıyoruz diye, ama özellikle alternatif oluşacak medyaların da burada çok itici güç olması gerekiyor ve bence biraz daha benim gördüğüm kamu alternatif medya, işte podcastlere, daha küçük yayın sitelerine, yani dev gazetelere çıkmak yerine daha kendi lokalinde ve ekseninde işler yapan isimlere bir tık daha yakınlaşıyor gibi hissediyorum. Belki bu kapıları açmak ve zorlamak gerekiyor. Yani ben bir podcast yayıncısı olarak evet bir ana haber sunmuyorum ama belki bir belediye başkanı buraya da gelip benim sorularımı cevaplamayı artık daha normal karşılıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. O noktada size biraz şeyi de sormak istiyorum. Yani bu alanda, sürdürülebilirlik odağında, etki odağında bir medya alanı yaratmak isteyen biri sizce bugünlerde nelere dikkat etmeli, nereden başlayabilir, nasıl yükümlülükleri olacak, nasıl zorlukları olacak, neye hazır olmalı?
Açıkçası çok karmaşık, çok zor bir soru soruyorsun yani. Yani ben kendi yaptığım kadarını biliyorum. Ben temel gazetecilik prensipleri, şimdi hani biz ana akım gazeteciliğin dışında bir yerdeyiz. Hani alternatif denilebilir, işte internet yayıncılığı çeşit çeşit şekilde söylenebilir. Ama bizim kurallarımızın genel olarak gazeteciliğin temel kurallarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara devam etmek, onu kaçırmamak gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü elimizde uzun, hani birkaç yüzyılda oluşmuş bir aslında medya etiği, medya yaklaşımı seti var. Yeniden bazı şeyleri tamamen icat etmek falan zorunda değiliz. Tabii yeni dünyanın da başka araçları var. Ama bu araçlarla temel gazetecilik etiği ve yaklaşımlarını meç etmek gerekiyor bence biraz. Yani onu biz hani şimdi başka bir alandayız, her şeyi yapabiliriz falan gibi bir durum hani çok doğru değil. Kimi zaman bu tür şeylerde görüyorum açıkçası. Ama yani bu o kadar yapılamayacak bir şey değilmiş gibi gelmiyor bana açıkçası. Belki biraz daha hani şunu yapabiliriz. Bu konuda biraz rekabet görüyorum ben. Yani işte ben şu kadar izlendim, sen şu kadar izlendin falan gibi. Hani burada bence daha işbirliği, bir ekosistem oluşturmak bence çok anlamlı olabilir. Benim ara sıra aklıma geliyor bunlar. Yani daha önce denenmiş, biliyorsunuz gazetelerin dağıtımında da, dağıtım şirketleri de tekel ya Türkiye'de. Büyük zorluklar yaşıyor basılı yayıncılıkta. Biz çok yaşadık dergiyi dağıtırken. Hatta tamamen oralardan çekmek zorunda kaldık. Hep alternatif bir hani dağıtım kanalı olsa mı diye hep uğraşmıştık. Şimdi bence bu tür alanda çalışmalar yapanların da bir araya gelip hele sürdürülebilir kalkınma bu alan biliyorsun rekabet, yani daha iyisini yapmak için bir rekabet elbette vardır ama temel soru şu değil mi? İnsan uygarlığını geliştiren şey rekabet mi, işbirliği, dayanışma mı? Ben işbirliği ve dayanışma olduğuna inanıyorum. Onun diğerinin biraz sonradan icat edilmiş ve hatta ondan sonra da yolu çıkmaz sokaklara götüren bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. O rekabetlerden pek iyi bir şeyler çıkmadı. Halbuki insan uygarlığı tamamen işbirlikleri ve dayanışma. Bunlar olmasaydı doğada yaşamaya belki bir tür devam ederdik ama bir uygarlık kuramazdık. Uygarlık işbirliğini ve dayanışmayı gerektirir. Dolayısıyla iletişim alanında da böyle işbirliği platformlarına, dayanışma platformlarına, birlikte yani o birlikte oluşacak platformlara çok ben açıkçası ben hani açık çek veriyorum hani diyeyim. Böyle bir çalışmanın içinde çok yer almak isterim. Çünkü burada çeşit çeşit yayıncılık yapabilirsiniz. Ama bunları bir araya getirip bir yerde yani izleyicilerin bir kere hani güvende oluşturur bu. Ulaşım, erişim açısından da önemli katkılar sağlayabilir. Ben bunu önemsediğim şeylerden biri bu aslında.
Çok kıymetli. Özellikle yani işbirliği çok unuttuğumuz noktalardan biri. Özellikle bu ekosistemde maalesef biraz finansal kaynağın azlığı sebebiyle de ve prestiji bölüşememe kaygımızdan dolayı da bunu çok yaşıyoruz. Özellikle bu hafta Ekonomi Gazetesi'nde de yeni bir insan otoportresi yaratmalıyız. Çünkü biz işbirliği, dayanışmayı temelimizden gelen bunu unuttuk. Yani bize bir adam resmettiler. Doğayı ayağının altında, her şeyin fiyatını bilir, hep en karlıyı seçer ve bizim ister istemez tüm çalışma biçimlerimiz buna dönüştü. Ama bugün aslında her şeyin temelinde o dediğiniz gibi uygarlığı yaratan şey dayanışma ve birliktelik. Bunu böyle hatırlamak bana da tekrar çok çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Ve biraz daha sona doğru giderken aslında her konuma da sorduğum bir ortak sorum var. Sizce umut var mı?
Ya ben umut olmadan yaşayamam zaten. Yani bir kere hani bunu söyleyelim. Ben bu konularda da hep aynı Gramsci'nin bir lafı var. Aklın karamsarlığı, iradenin iyimserliği. Umudu ben hiçbir zaman cebimden eksik etmemeye, yüreğimden eksik etmemek benim temel yaklaşımım. Çünkü öbür türlü ben hareket edemiyorum. Hani hareket edemez, yaşayamaz duruma geliyorum. Kimi zaman tabii ki umutsuzluklara kapıldığım, bir can sıkıntısının içine sürüklendiğim anlar oluyor ama ben hani umut ilkesi diyeyim buna. Daha iyisini, daha güzelini, insana ve bu dünyaya, bu güzel dünyaya daha yakışanını yapma isteği bu. Hani başarabilir miyiz, başaramaz mıyız? Onu hani kahin olmak lazım. Hı hı. Ama şunu sadece her zaman söylediğim bir şey yine. İnsanlık, bütün bunları yaratan insanlık bütün bunların çözümlerini üretebilir. Yani Mars'a uzaktan kumandayla roket gönderen, sonra hani geri, şimdi de Elon Musk yapıyor, gönderiyor, indiriyor. Şimdi bunları yapan bir uygarlık ta nerelerden çıkmış gelmiş, yüz binlerce yıllık serüveni olan bir uygarlık. Neden bu sorunu, yarattığı sorunları çözecek aklı geliştiremesin? Bence geliştirebilir.
Çok teşekkürler. Umuyorum o günlerde buluşalım tekrardan. İyi ki buradaydınız. Çok sevgiler.
Çok teşekkür ederim.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.